Ayrım 26. Gülmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin, sayfa 353. Kelepir Koca. Kahvede şuradan buradan konuşurken laf tatlı yerinden evlenmeden açıldı. Beni beğendiklerim beni beğenmiyor, beni beğenenleri de ben beğenmiyorum. İşte böyle deniz feneri gibi ortada kaldık dedim. Ciddi olarak evlenmek istiyor musun dedi. Henüz yarım saat önce bu kahvede tanıştığım adamın yüzüne baktım. Hayatımda duyduğum tek ciddi arzu evlenmek. Bu yüzden evlenemiyorum ya zaten dedim. Kalk, ben seni şimdi evlendireyim. Çıldırdın mı birader? Kalk sen, nene lazım. Bir iyilik edeyim de bana dua et. Beni Beyoğlu'nda büyük bir otele götürdü. Bizi geniş bir salona aldılar. Bizden başka daha 10 erkek var. Kulağıma, bunlar Lübnan'dan geldiler dedi. Bu adamlar mı? Hayır, kızlar. 8 kız var, birbirinden zengin. Beğendikleri kocaya 50 bin ile 150 bin arasında verecekler. Bu adamlar da koca namzedi mi? Evet. Onları da komisyoncuları getirmiş. Kafama dank etti. Beni buraya getiren adamın Sevda Tellalı olduğunu o zaman anladım. Yaşlı bir kadın girdi. Herkes ayağa kalktı. Benim komisyoncu kadının kulağına beni gösterip bir şeyler söyledi. Sağ elinin parmak uçlarını yukarıda birleştirip ne mal ne mal gibilerden dudağını şaklattı. Arkadan da salona insan neslinin en bozulmuş tipi kadınla erkek arası 8 kız girdi. Ama kız demeye 1000 yalancı şahit lazım. Erkekler kızların karşısına dizildik. Komisyonculardan biri getirdiği delikanlıyı elinden tuttu, anlatmaya başladı. 26 yaşında, boy 1.82, ağırlık 84, göğüs 98, şişirince 120 santim. Elimde olmadan çüş demişim. Adam devam etti. Bel 83, boyun maşallah 44. Allah nazardan saklasın, ayak bileği 26, el bileği 19, pazu 39. İşte bayanlar mal meydanda. Öbür komisyoncu kendi getirdiği koca adayını övmeye başladı. Akranları arasında bekareti, cesareti ve tahareti ile tanınmıştır. Bütün toplantılarda dans birincisi olmuştur. 14 yıldır edebiyat fakültesine kayıtlı olduğu için askerlikten muaftır. Bütün seksoloji yayınlarını dikkatle takip ederek kültürünü derinleştirmiştir. Kızlar arasında bir kikirdeme kaynaşma oldu. Benim komisyoncunun kulağına yavaşça "Haydi arkadaş," dedim. "Kimseye çaktırmadan şuradan kıralım." "Sen sus, karışma," dedi. "İş tezgahtarlıkta." Sıra bize geldi. Komisyoncu ensemden tutup beni zorla ortaya çıkarttı. "Sayın bayanlar, boya bosa aldanmayın. Devede de boy var. Gösteriş daima sizi aldatabilir. İyi malın reklama ihtiyacı yoktur. Şu gördüğünüz aslan yavrusu 4 sene yüksek sosyetede tek başına vaziyeti idare etti. Surata gelince, bu surat non figüratiftir, moderndir. Üstelik ben size bunu muhayyer veriyorum. 20 senede garanti. İşte size istimi üstünde bir erkek." Elimi havaya kaldırıp beni çevirdi. "Dön de aslanım, bir de arkadan görsünler." Burnu çenesinin üstüne düşmüş, gözleri birbirine bitişecek kadar yakın, saçları anadan doğma 6 aylık ondüle bir kız. "Fena değil," dedi. Komisyoncu, "Bayan, tut bak, korkma," dedi. "Bak bak, yine alma. Elimde böyle koca olsun. Elimi öpene veririm." Tepemden kuş bakışı plan vaziyetimi gören uzun bir kız, "Bir kere de soyunsunlar," dedi. Öbür delikanlılar ceketi pantolonu fora ettiler. Halter şampiyonu gibi pazular, dibek gibi enseler, direk gibi bacaklar, kalas gibi gövdeler meydana çıktı. Hepsi mayoluydu. Benim menajere, "Ben soyunamam," dedim. "Mayomu almadım." "Zararı yok, donla olsun." "Donama birader, bekar don olur mu hiç?" "Olur, soyun," dedi. "Şu fanila donları da hiç sevmem, hepimiz soyunduk." Boyu yarı belimde, göğsü göbeğini örtmüş kızlardan biri, "Yürüyün," dedi. Salondan adeta donla manej yaptık. Kızlardan biri beni gösterdi. "Bacakları eğri bunun," dedi. Küçükken raşetizme tutuldum diyecektim, menajerim hemen atıldı. "Ata, bisiklete fazla binmekten, top oynamaktan." Sineklerden kaşına kaşına vücudum kabarık içindeydi. "Bunlar ne?" dediler. Menajer, "Ergenlik bayanlar," dedi. "Malum haliniz cins erkeklerde bulunur." Sırtımdaki, karnımdaki ameliyat yerlerini sordular. "Kız kaçırırken jandarmalarla çarpışmasının canlı hatırasıdır," dedi. "Aman giyinin," dediler. iş pazarlığa döküldü. Komisyoncum, 150 binden 10 para aşağı olmaz diye tutturdu. Koca değil, kelepir. Şamandıra kılıklı bir kız, bir hafta deneyelim, beğenirsek alırız, dedi. Komisyoncu razı oldu, sonra beni bir kenara çekti. Sen aptalın birisin, aklında kalmaz. Neler yapacağını söyleyeyim de not et, dedi. Not da ettim. Tecrübenin sonunu müsaade ederseniz söylemeyeyim. Duyulursa ömrümce bekarlıktan kurtulamam. Ateş, Sin. Evlilik gibi var mı? Yazan Mesut bir aile reisi. Gündüz işinde gazete okumaya zaman bulamıyordu. Akşam yemeğinden sonra koltuğa uzandı. Gazetesini açtı. Birinci sayfadaki bir haberi okumaya başladı. Kuzey Atlantik Paktı'na. Karısı Nedime Hanım kocasının karşısında oturuyor. Eli şakağında derin derin düşünüyordu. Birden Kazım diye kocasına seslendi. Kazım Bey gazeteden başını kaldırdı. Ne var? Hiç. Kazım Bey yarıda kalan cümleyi baştan aldı. Kuzey Atlantik Paktı'na dahil devletlerin... Kazım... Efendim... Karısı yanıt vermeyince yine haberi okumaya başladı. Kuzey Atlan... Kazım... Gazeteden başını kaldırmadan söyle, dedi. Yine yanıt alamadı. Haberi baştan aldı. Kuzey Atlantik Paktı'na dahil devletlerin... Kazım... Söyle canım... Sen beni sevmiyorsun. Hoppala, bu da nereden çıktı? Sevsen... Yine cevap yok. Kazım Bey, evet, sevsem, ne olmuş, bir türlü anlayamadığı habere yeniden başladı. Kuzey Atlantik Paktı'na dahil devletlerin temsil, Kazım, ne var ya? Hiç. Madem ki hiç, bırak şu gazeteyi okuyayım. Kuzey Atlantik Paktı'na dahil devletlerin temsilcileri, Kazım, söyle Allah aşkına ne istiyorsun? Öyle mi söylerler? Peki nasıl söylerler, bilmem. Kuzey Atlantik Paktı'na, Kazım, kocası tatlı yumuşak bir sesle, söyle yavrucuğum, söyle hayatım. Bak şimdi de alay ediyorsun. Allah Allah, kim alay ediyor ya? Kazım sen beni sevmiyorsun. Canım bunu da nereden çıkarıyorsun? Sevsen böyle yapmazsın. Nasıl yaparım? Seven insan böyle mi yapar? Nasıl yaparsa söyle de öyle yapayım. Sevmiyorsun. Canım efendim. Ben sana bir şey yapmıyorum ki. Tabii yapmıyorsun ya. Kazım Bey bir türlü anlayamadığı gazetedeki haberi baştan alır. Kuzey Atlantik. Kazım bana bak. Söyle hayatım. Sen beni sevmiyorsun. Seviyorum ya. Neden sevmeyecekmişim? Hayır sevmiyorsun. Vallahi billahi seviyorum. Vallahi billahi de sevmiyorsun. Nedimeciğim. Hayatım, şekerim. Sevmesem ne mecburiyetim var? Seni seviyorum diye dal kavukluk etmeye. Yarıda kalan haberi okumaya başlar. Kuzey Atlantik Paktı'na dahil devletlerin, beni öpmüyorsun Kazım. Kazım Bey gazeteyi elinden bırakır, kalkar, koltukta oturan karısının arkasına geçer, saçlarını okşar, kollarıyla sarar, öper. Nafile, angarya gibi öpüyorsun. Kazım Bey karısının dudaklarına hararetle dudaklarını yapıştırır, dizinin dibine oturur, okşar, sever, sonra yine yerine geçer. Gazetesini eline alır. Kuzey Atlantik Paktı'na dahil devletlerin, beni sahiden seviyor musun? Namussuzum seviyorum. Allah bin türlü belamı versin seviyorum. Gel beni öp öyleyse. Kazım Bey yine bırakır gazeteyi, gider karısına sarılır, öper, öper. Hayır, hayır Kazım, sen beni katiyen sevmiyorsun. Gözüm kör olsun seviyorum. Eğer seni sevmiyorsam sürüm sürüm sürüneyim, kapında ekmek dileneyim. Sen beni değil, rahatı, huzuru, sükunu seviyorsun. Sana bunları sağladığım için, güzel olduğum için, iyi olduğum için beni seviyorsun. Karıcığım, elbette ki insan birbirini bir şey için sever. Tamam, ben demedim mi? Demek bende bunlar olmasa sevmeyeceksin. Canım, sen de beni iyi koca olduğum, her arzunu yerine getirmeye çalıştığım için sevmiyor musun? Hayır, ben senin ruhunu seviyorum. Ben de bunların hiçbiri olmasa bile yine sen benim ruhumu sevmelisin. Ben senin ruhunu da seviyorum. Bu sırada Kazım Bey ayaklarına dolaşan kedinin sırtını okşar. Bak gördün mü, kediyle ilgileniyorsun. Pist, defol oradan. Kazım Bey sıkıntıyla başını pencereye çevirir. Eliyle karısının saçlarını okşar. Bak beni okşarken bile gözüm başka yerlerde. Kazım Bey karısının dudaklarından öperken gözlerini yumar. Niçin gözlerini yumdun? mutlaka hayalinden başka bir kadın geçiriyorsun. Sen beni sevmiyorsun. Kapında bir dilim ekmek dileneyim ki seviyorum. Kazım Bey karısının dizinin dibine oturur. Bir eli dizinde, bir elinde gazete okur. Atlantik Paktı'na dahil devletlerin temsilcilerinin, insan hiç sevse neyin var, hasta mısın diye sormaz mı? Durup dururken sorulur mu? Peki neyin var? Ölüyorum ayol, içimde bir sıkıntı, bir sıkıntı, sanki yüreğimi bir kedi tırmalıyor. Kolonya vereyim mi? Öyle kolonyalık şey değil. Kazım Bey aynı apartmanda oturan komşuları doktoru çağırır. Doktor muayene eder, her zamanki gibi bir reçete daha yazar. Merak edecek bir şey yok der. Kazım Bey koşar reçeteyi yaptırır. Sonra gazetesini eline alır. Kuzey Atlantik Paktı'na dahil. Saat kaç? 9:15 var. Ruhum sıkılıyor. Hadi beni sinemaya götür. Peki yavrum. Hazırlanırlar. Kazım Bey gazetesini cebine koyar. Sokağa çıkarlar. Ay sen beni bu halimle yürütecek misin? Açılırsın. Dünyada yürüyemem. Taksiye atlarlar. Bir sinema önünde dururlar. Ben bu filmi gündüz gördüm. Başka sinemaya giderler. Film başlar. Ayol Kazım uyuyor musun? Ha şey bilmem farkında değilim. Antrakta Kazım Bey gazetesini açar. Kuzey Atlantik Paktı'na dahil. Kazım efendim beni seviyor musun? Seviyorum dedik ya. Elinden gazeteyi bırakır sıkıntıyla sağa sola bakar. Sevsen gözün başka yerde olmaz. Filmin ikinci yarısı başlar. Doğru söyle beni sahiden seviyor musun? Allah beni kahretsin eğer sevmiyorsam. İnanmam. Film biter eve dönerler. Yatağa girerler. Kazım Bey gece lambasını açar gazetesine devam eder. Kuzey Atlantik Paktı'na. Kazım sen beni benim seni sevdiğim kadar sevmiyorsun. Daha fazla seviyorum. Nerede? İmkan yok. Ben seni daha çok seviyorum. Canım bunun ölçüsü olur mu? Yok yok. Senin beni sevmediğin muhakkak. Kazım Bey dişlerini sıkar, adaleleri gerilir, çene kemikleri fırlar, avazı çıktığı kadar bağırır. Seviyorum be, seviyorum ulan, seviyorum işte. Allah belanı versin, seviyorum. Hiç nafile uğraşma, inanmam. Nedime Hanım'ın suratında iki tokat şaklar. Kazım Bey karısını saçlarından tutar, yere fırlatır. Hem tekmeler vurur, hem de bir yandan bağırır. Seviyorum, seviyorum, anladın mı şimdi, seviyorum. Nedime Hanım feryat figan yerden kalkar, yatağa girer. Hıçkırıklar arasında iner. Ben artık seninle oturamam. Yarından tez yok ayrılalım. Sabah kocası giderken sorar. Kazım. Söyle yavrum. Beni seviyorsun değil mi? Sevmez olur muyum? Kazım Bey daireye gider. Bir türlü okuyamadığı dünkü gazetedeki habere başlar. Kuzey Atlantik Paktı'na dahil devletlerin temsilcilerinin. Kazım Bey. Efendim. Sen ne fikirdesin? Deminden beri tartışıyoruz, duymadın mı? Evlilik mi daha iyidir, bekarlık mı? Evlilik gibi var mı birader? Sıcak bir yuva, seni seven bir kadın. Akşam yemeğinden sonra şöyle oturur, gazeteni okursun. Kuzey Atlantik Paktı'na dahil devletlerin temsilcilerinin. Fıkra anlatma hastalığı. İki şey çok canımı sıkar. Gülmesini bilmemek, bir de gülmemesini bilmemek. Sözün uygun bir yerini yakalar bir fıkra anlatmaya başlarsın
ama bir daha alayım onu ben.
Daha ağzınızı açar açmaz bir kahkahadır kopar. Bir yerde bir fıkra anlatmaya başlamıştım. Adada ihtiyar ha ha ha gülmeye başladılar. Bir eşekçi varmış kah kah kah. Nasıl canım sıkıldı anlatamam. Suratımın asıldığını kaşlarımın çatıldığını sustuğumu görünce sordular. Sonra efendim. Ha ha ha. Allah cezanızı versin dedim. Fırladım. Fıkra anlatırken ne zaman gülüneceğini bilmeyenler olduğu gibi bir de gülmesini hiç bilmeyenler vardır. Aklınıza yerinde zamanında bir fıkra gelir, anlatırsınız. Karşınızdaki bön bön suratınıza bakar. Gözleri boşluklara dalar, gider. Fıkra bitince de 5 tonluk kamyon ciddiyetiyle sonra peki ne olmuş gibi sorular sorar. O zaman şak diye düş öl. Geçen de trende gazetede okuduğum bir fıkra çok hoşuma gitti. Farkında olmadan gülmüşüm galiba. Karşımdaki bey, herhalde hoş bir şey okudunuz gazetede dedi. Evet dedim. Vapurda trende havalar iyi gidiyor gibilerden laf atanlarla başlayan ahbaplıklar hoşuma gitmez ama gazetedeki fıkra o kadar güzeldi ki karşımdaki de ısrar edince anlatmaya başladım. Efendim, adamın biri fıkra anlatmaya çok meraklıymış. Hani böyle fıkra anlatma hastaları vardır ya. O günlerde avcılığa dair güzel, duymamış bir fıkra öğrenmiş. Bir gece eş dost otururlarken fıkra hastası yeni fıkrasını anlatmak için bir fırsat kolluyor. Hastalığını bilen arkadaşları da ona ağız açtırmıyorlar. Fıkracı kıvranıyor, yerinde duramıyor. Sıkışmış bir adam gibi anlatsa fıkrasını rahatlayıverecek. Bir zamanlar diye başlar başlamaz lafı ağzına tıkıyorlar. Vaktiyle derken araya laf karıştırıyorlar. Efendim adamın biri der demez susturuyorlar. Vakitte gece yarısını geçmiş, herkes dağılmak üzere. Artık adam dayanamamış, kalkmış ayağa. Sanki elinde bir tüfek varmış gibi nişan almış 3 defa. Bum bum bum dedikten sonra, efendim hazır söz avcılıktan açılmışken size bir fıkra anlatayım diye başlamış. Gazetede okuduğum bu fıkrayı anlattım. Ama adamın yüzünde değil gülümseme, en ufak bir çizgi kıpırdanışı yok. Bir de üstelik sonra ne olmuş diye sormaz mı? Sonrası hiç, bu kadar. Adam ne anlatmış? Hırsımdan çatlayacağım. Elinin körünü anlatmış diye bağırdım. Gazeteyi fırlatıp dışarı çıktım. Arkamdan bir kahkaha koptu. Deminden beri suratını asmış duran herif kahkahayla gülerken ayakta duran bir arkadaşına benden boşalan yeri gösterdi. Gel otur şuraya dedi. Ha ho. Refah seviyesi. İktisadi refah seviyemiz benim evlenmeme engel oldu. Hikaye kısaca şu. Tarih öğretmeni bir hanımla tanıştım. Güzelliğine güzel, zenginliğine zengin, bilginliğine bilgin ama 40 yaşına kadar hiç evlenmemiş. Sebebini de kendisi şöyle anlatıyor. Eski Türklerde evlenme nasıldı bilir misiniz? Bir erkek bir kızla evlenebilmek için mutlaka bir şey bulmaya mecburdu. Ya kabilenin yerleşeceği bir su kaynağı, ya sürünün yayılacağı bir otlak ya da yeni bir hayvan ehlileştirmek. Ben tarihle sarmaş dolaş bir insan olduğum için beni alacak erkeğin de bir şeyler bulmasını istiyorum. Ben bu akıllı tarih öğretmenine dolu dizgin tutuldum. O da bana vurgun. İş yalnız benim bir şey bulmama kalmıştı. Tarih öğretmeni sevgilim, önce 2 odalı küçük bir kat bul dedi. Aylarca aradım. Keseme uygun, hava parasız, 1 sene peşinsiz bir ev bulamadım. Yok dedim. Sevgisinin fazlalığından ses çıkarmadı ama kırıldı. Bir günde musluklarda sular kesildi. Sucu da gelmedi. Git bir şişe su bul dedi. Ben atalarımız eski Türkler gibi sokağa fırladım. Akşama kadar aradım. Mevsim yazdı. İçilebilecek bir şişe su bulamadım. Süklüm püklüm döndüm. Yok sevgilim dedim. Kaşları çatıldı. Ama yine bir şey demedi. Evde borular delinmiş. Kaplarda kalay sızmış. Boruları lehimlet, kapıları da kalaylat dedi. Bütün tenekecilere, kalaycılara gittim. Yalvardım, yakardım. Sizin yüzünüzden saadetim yıkılacak dedim. Kalay da lehim de gelmiyor. Biz ne yapalım dediler. Sevgilime büyük bir keder içinde yok dedim. Eski Türklerin nasıl evlendiklerine dair uzun bir ders verdi. Sonra da hadi git 250 gram beyaz peynir al dedi. Yine kahraman cettim gibi sokaklara fırladım. Bütün İstanbul'u dolaştım. Peynir istediğim bakkallar suratıma bakıp güldüler. Başım önümde döndüm. Yok dedim. Müstakbel eşim yine tarihimizin altın yaprağından uzun bir ders verdikten sonra evde dirhem şeker yok, koş bir kahvelik şeker bul dedi. Avrupa'nın göbeğinde kılıç oynatan atalarımızın üstün cesaretiyle kapıya savlet ettim. Kime sordumsa sanki hakaret etmişim, küfür etmişim gibi beni tersledi. Akşam dönünce sevgilime yok dedim. Odada tanıdığım tanımadığım birçok insan vardı. Sevgilim elinde bir sürü gazete tutuyordu. Bana misafirlerin yanında gaz istedim, yok dedin. Tuz istedim, yok dedin. Kömür bulamadın, odun bulamadın. Boynumu büktüm. Yok ki bulayım dedim. Yoku var etmek Allah'a mahsus. Bana herkesin içinde oku şu gazeteyi dedi. Müstakbel eşimin gösterdiği yazıyı yüksek sesle okudum. Kömür İşleri Başkanı'nın gazetemize beyanatı. Bu kış vatandaşlarımızın bütün kömür ihtiyaçları fazlasıyla temin edilmiştir. Tarih öğretmeni sevgilim, şunu da oku, dedi. Uzattığı başka gazeteyi okudum. Memlekette günden güne hayat ucuzlamakta, halkın refah seviyesi durmadan yükselmektedir. Şu yazıyı da oku, okudum. Milli beraberlik ve birliği bozmak isteyen bazı bozguncuların memlekette su yok, şeker yok, kahve yok diye suni darlık yarattıkları gözümüzden kaçmıyor. Bu hainlerin, müstakbel eşim artık yeter diye bağırdı. Şimdi söyle bakalım, bu mühim adamlar mı yalan söylüyor yoksa sen mi yalan söylüyorsun? Sıkışık bir durumda kalmıştım. Herkesin içinde onlar yalan söylüyor desem bu kadar şahit bir zabıtla beni 500 yıla mahkum ettirebilirlerdi. Ben yalan söylüyorum desem evlenmekten ümidi kesmek lazımdı. Müstakbel eşim, ben bir tarihçi olarak vesikalara dayanıyorum. Cevap ver, dedi. Ben yalan söylüyorum, dedim. Hiddetle yürüdüm. Hayatımda benimle evlenmeye razı bir kadın bulmuştum. Onu da refah seviyemizin yükselmesi yüzünden kaybettim. 26. ayrımın sonu sayfa 367.